Kitabın adı Mutlu Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 8. ayrım, 7. bölüm. Ertesi sabah saat 8'e doğru Eve evdeki ofis masasının başında biraz ağrılı bir baş ve bulanık bir zihinle oturuyordu. Rourke'un kendi evinin içinde onun için inşa ettiği daireyi aslında bir ofisten çok sığınak olarak görüyordu. Mimari planı ve dekorasyonu Rourke'la tanıştığı zaman oturduğu daireye benziyordu ve bu daire yapılmış olmasaydı Eve'in oradan vazgeçmesi çok zor olacaktı. Rourke, Eve'in kendi dünyasına ve kendi eşyalarına sahip olabilmesi için burayı yaptırmıştı. O koca malikanenin içinde birlikte geçirdikleri onca zamandan sonra bile Rourke evden uzakta olduğunda yatak odasındaki ortak yataklarını kullanmak yerine Eve buradaki büyük koltuklardan birinde sızmayı tercih ediyordu. Artık daha ender kabus görüyordu. Ama o karanlık ve bulanık anılarının hala oralarda bir yerde olduğunu biliyordu. Uygun olan zamanlarda burada çalışabiliyor, biraz kendi başına kalmak istediğinde ise kapısını kilitleyebiliyordu. Dairenin tam donanımlı mutfağı sayesinde yalnız olduğu zamanlarda Somerset'e katlanmak yerine buradaki elektronik aşçıyı kullanabiliyordu. Evin arka tarafında kalan cam duvardan güneşin son ışınları süzülürken davası ile ilgili veriler üzerinde çalışıyordu. Tamamen Fitzhugh davasına odaklanma lüksüne sahip olmadığını biliyordu. Özellikle de muhtemel bir cinayet vakası olarak tanımlandığından beri. Bir iki gün içinde sağlam kanıtlar bulamazsa davanın önceliğini düşürmekten başka bir seçeneği kalmayacaktı. Saat tam 8'de kapı vuruldu. "İçeri gel Peabody." "Buraya asla alışamayacağım," dedi Peabody içeri girerken. "Eski filmlerden fırlamış bir mekan gibi." "Somerset'ten sana malikanenin içinde bir tur attırmasını rica etmelisin," dedi Eve dalgın bir tavırla. "Daha önce görmediğim odalar olduğundan bile eminim. Kahve istersen alabilirsin." Eve mutfak tezgahını işaret etti ve çatık kaşlarının altından bilgisayarına bakmaya devam etti. Peabody bir süre ortalıkta dolaştı, duvar boyunca dizilmiş eğlence araçlarına baktı ve mümkün olan her türlü eğlenceyi alabilecek güce sahip olmanın insana kendisini nasıl hissettirebileceğini merak etti. Müzik, sanat, video, hologramlar, sanal gerçeklik cihazları, meditasyon odaları, oyunlar. En son Wimbledon şampiyonuyla güzel bir tenis maçı yap, Fred Astaire'in hologramıyla dans et ya da Regis 3'teki zevk saraylarını ziyaret et. Peabody hayallere dalmış bir halde mutfak tezgahına yöneldi. Elektronik aşçı, kahve hazırlaması için çoktan programlanmıştı bile. Peabody, iki kupa kahve istedi ve üstünden dumanı tüten kupalarla birlikte ofise döndü. Eve kendi kendine mırıldanmaya devam ederken Peabody sabırla bekledi. "İnanamıyorum," dedi Peabody neşeyle kahvesini yudumlarken. "İnanamıyorum, bu gerçek." Şaşkın bir şekilde iki eliyle birden kupayı kavradı. "Bu kahve gerçek." "Evet, insanı şımartan cinsten. Artık polis merkezindeki yiyecek ve içeceklere dayanmakta zorlanıyorum." Eve başını kaldırıp baktığında Peabody'nin şaşkın yüzüyle karşılaştı ve sırıttı. Kendisinin de Rourke'un kahvesini ilk yudumladığında aynı tepkiyi vermesinin üzerinden çok uzun zaman geçmemişti. "Çok güzel ha?" "Daha önce hiç gerçek kahve içmemiştim." Peabody kahvesini sanki sıvı altın içiyormuş gibi yağmur ormanlarının kuruduğu ve bu bitkinin tohumlarının artık çok nadir bulunduğu düşünülürse değerinin pek de farklı olmadığı kabul edilebilirdi. Çok yavaş ve tadına vararak yudumluyordu. "Bu inanılmaz bir tat. Bugünkü planımız üzerinde çalışırken kahvenin tadını çıkarmak için yarım saatin var. Yani istediğim kadar içebilir miyim?" Peabody gözlerini kapadı ve kahvenin kokusunu derin derin burnuna çekti. "Çok teşekkür ederim teğmen." Eve güldü ve o anda çalan telelinkin düğmesine uzandı. "Dallas" diye başladı ama birden yüzünde parlak bir sırıtış belirdi. "Vinnie, evlilik hayatı nasıl gidiyor evlat?" "Dayanılır. Siz elektronik dedektifleri için güne çok erken başlamışsın." "Çok önemli bir şey üzerinde çalışıyorum. Şefin ofisinde bir sorun yaşanmış. Şakacının biri ana bilgisayarına girmiş ve neredeyse bütün sistemi havaya uçuruyormuş." "İçeri mi sızmışlar?" Eve'in gözleri samimi bir hayretle açıldı. Büyülü dokunuşuna karşın Finney'in bile polis merkezindeki bilgisayara sızabileceğine inanamazdı. "Öyle görünüyor. Her şeyin altını üstüne getirmiş. Şu anda bu kargaşayı çözmekle uğraşıyorum," dedi Finney neşeyle. "Bir arayıp son görüştüğümüzden beri neler olduğunu sormak istedim." Tam gaz çalışıyorum. Başka hız bilmiyorsun ki zaten. Fitzhugh davasıyla mı uğraşıyorsun? Doğru tahmin. Bilmem gereken bir şey var mı? Hayır. Paragöz kendini doğradı ve burada hiç kimsenin üzgün olduğunu söyleyemem. O lanet olasıca herif bulduğu her fırsatta polisleri mahkemede haşlamaya bayılıyordu. Ama bir ay içinde iki tane büyük intihar olması ilginç. Eve'in yüzü ciddileşti. İkinci bir intihar mı? Evet. Aa, doğru. Sen balayında olduğun için öğrenememiş olabilirsin. Feeney kızıl kaşlarını düzeltti. Birkaç hafta önce Doğu Washington'da bir senatör öldü. Kapitol binasının penceresinden kendini atıvermiş. Ah şu politikacılar ve avukatlar. Hepsi deli zaten. Evet, fırsatın olursa o davayla ilgili verileri benim için dosyalar mısın? Ofisteki bilgisayarıma gönderebilirsin. Ne yani? Ölenlerin kaydını mı tutacaksın? Sadece merak ettim. Eve yine huzursuzlanmaya başlamıştı. Bir daha sefere kantinde karşılaştığımızda öğle yemeğin benden. Sorun değil. Sistemi onarır onarmaz sana istediğin verileri sağlarım dedi Feeney. Ne de olsa yabancı sayılmazsın diyerek ekledi ve gülerek bağlantıyı kesti. Peabody kahvesini küçük küçük yudumlamaya devam ediyordu. Binadan dalışa geçen senatörle Fitzhugh arasında bir bağlantı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Avukatlar ve politikacılar diye mırıldandı Eve ve ototronik mühendisleri. Ne? Eve başını iki yana salladı. Bilmiyorum. Kapan diye emretti bilgisayara ve ayağa kalkarak çantasını omuzuna attı. Gidelim. Peabody bir fincan daha kahve içmeye fırsatı olmadığı için sızlanmamaya çalıştı. Bir ay içinde iki farklı şehirde iki intihar vakası pek de sıra dışı bir rastlantı sayılmaz diye başladı. Eve yetişmek için adımlarını hızlandırırken. 3. Biz Olympus'tayken bir genç kendini astı. Matthias, Drew. Aralarında bir bağlantı, ortak görünen herhangi bir nokta bulup bulamayacağını merak ediyorum. İnsanlar, yerler, alışkanlıklar, eğitimler, hobiler. Bir yandan üstüne başına çeki düzen verirken bir yandan da hızlı bir şekilde basamakları iniyordu. Politikacının adını bilmiyorum dedi Peabody. Doğu Washington'daki intihar olayıyla ilgili raporlara çok dikkat etmedim. Peabody hemen el bilgisayarını çıkardı ve verileri araştırmaya başladı. Matthias 20'li yaşlarının başlarındaydı ve ototronik mühendisiydi. Rourke için çalışıyordu. Lanet olsun. Bir kez daha Rourke'u işin içine çekmek zorunda kalacağını hissederek huzursuz oldu. Herhangi bir sorunla karşılaşırsan Feeney'den yardım iste. Herhangi bir veri parçasına ikimizden de daha kısa sürede ulaşır. Eve kapıyı açtı ve arabasını yolun başında göremeyince kaşlarını çattı. Lanet olasıca Somerset, arabamı park ettiğim yerde bırakmasını kaç kez söylemem gerekiyor? Sanırım öyle yapmış. Peabody güneş gözlüklerini taktı ve başıyla işaret etti. Araba yolunu kapatıyor, gördünüz mü? Ah, evet. Eve aniden ciddileşerek boğazını temizledi. Araba aynen bıraktığı yerde duruyordu ve hafif rüzgar etrafında küçük kumaş parçaları uçuruyordu. Sorma diye mırıldandı ve hızlı adımlarla arabaya doğru yürümeye başladı. Sormayacaktım ki. Peabody'nin sesi son derece yumuşak ve keyifliydi. Fikir yürütmek daha eğlenceli. Kes sesini Peabody. Hemen değmen. Peabody, arabanın sağ ön koltuğuna otururken kahkahasını zorlukla bastırabildi. Eve, sert bir şekilde arabayı çevirdi ve araba yoluna girip demir kapılara doğru yöneldi. Arthur Fox terliyordu. Üst dudağının üzerinde hafif bir parlaklık dışında bunu belli eden bir şey yoktu. Ama Eve yine de keyiflenmişti. Adamın seçtiği avukatın Fitzhugh'un bir arkadaşı olması Eve'i şaşırtmamıştı. Gömleğinin manşetlerini altın kol düğmelerinin süslediği pahalı bir takım elbise giymiş, hevesli bir genç adamdı. Müvekkilim haklı bir şekilde öfkeli. Avukatın genç yüzünde aşırı ciddi bir ifade vardı. Bay Fitzhugh'un anma töreni bugün öğleden sonra saat 1'de yapılacak. Böyle bir görüşme için kesinlikle çok yanlış bir zaman seçtiniz. Zamanı seçen ölümdür Bay Ridgway ve genellikle de uygunsuz zamanları seçer. Arthur Fox'la görüşme, konu Fitzhugh davası. Dava numarası 3001. ASD. Soruşturmayı yapan memur Dallas, Teğmen Eve. Tarih 24 Ağustos 2058. Saat sabah 9.36. Kayda geçirilmesi için adınızı söyler misiniz lütfen? Arthur Fox. Bay Fox, bu görüşmenin kayda geçirildiğini biliyorsunuz.
Biliyorum.
Bir avukat tutma hakkınızı kullandınız. Haklarınızı ve sorumluluklarınızı tam olarak anladınız mı?
Evet.
Bay Fox, daha önce Bay Fitzhugh'un öldüğü gece neler yaptığınızla ilgili ifadenizi vermiştiniz. Bu ifadeyi tekrar gözden geçirmek ister misiniz?
Gerek yok. Size neler olduğunu anlattım. Size başka ne söylememi beklediğinizi bilmiyorum.
Öncelikle olay olduğu gece saat 22.30 ile 23 arasında nerede olduğunuzu söyleyebilirsiniz.
Zaten söyledim. Birlikte yemek yedik.
Bir komedi programı izledik, yatağımıza girdik ve gece haberlerini biraz izledik.
Bütün gece evde miydiniz?
Öyle olduğunu söyledim ya.
Evet, Bay Fox. Daha önce böyle söylediğiniz kayda geçirilmişti. Ama gerçekte yaptığınız bu değildi.
Teğmen, müvekkilim burada gönüllü olarak bulunuyor. Ben,
bekleyin diye önerdi Yip.
O akşam saat 10.30 civarında binadan çıktınız ve yaklaşık 20 dakika kadar sonra geri döndünüz.
Nereye gittiniz Bay Fox?
Ben, Fox boynunu saran gösterişli kravatını çekiştirdi.
Birkaç dakika için dışarı çıkmıştım, evet.
Unutmuşum.
Unutmuşsunuz.
Kafam karışıktı, şoktaydım.
Kravatını çekiştirirken parmakları kumaşın üzerinde hışırtılı sesler çıkarıyordu.
Kısa bir yürüyüş yapmak kadar önemsiz bir şeyi hatırlamam gerektiğini bilmiyordum.
Peki, şimdi hatırlıyor musunuz? Nereye gittiniz?
Sadece yürüyüş yapmıştım. Birkaç kez bloğun etrafında turladım. Ama sonra elinizde bir paketle döndünüz.
İçinde ne vardı?
Adamın güvenlik kameralarına yakalandığını anladığı belliydi. Bakışları donuklaştı ve kravatını daha hızlı çekiştirmeye başladı.
24 saat açık olan 24-7 marketlerinden birine uğradım ve birkaç şey aldım.
Veggie Smokes. Bazen sigara içme ihtiyacı duyuyorum.
Marketi arayıp gerçekte ne almış olduğunuzu öğrenmek hiç de zor değil.
Pekala, biraz yatıştırıcı aldım diye itiraf etti Fox.
Gece için biraz kendimi yatıştırmak istiyordum. Bir sigaraya da ihtiyacım vardı.
Bu kanunlara aykırı değil, değil mi?
Hayır. Ama bir polis soruşturması sırasında yanlış ya da eksik ifade vermek kanunlara aykırıdır.
Teğmen Dallas?
Avukatın sesi hala sakindi ama hafif bir gerginlik hissediliyordu.
Bu da iyi ve Fox'un avukatına karşı polise olduğundan daha açık davrandığı izlenimini verdi.
Bay Fox'un kısa bir süre için olay yerinden ayrılmış olmasının soruşturmanızda önemli bir ayrıntı teşkil ettiğini sanmıyorum.
Ve insanın sevdiği birinin cesedini bulmuş ve bundan dolayı şoka girmiş olması, önemsiz bir ayrıntıyı atlaması konusunda gayet geçerli bir mazeret sayılır.
Önemsiz bir ayrıntı, belki.
Ama o gece Bay Fitzhugh'la sizin bir konuğunuz olduğunu da söylemediniz Bay Fox.
Leonor konuk sayılmaz dedi Fox ciddi bir tavırla.
O Fitzhugh'un ortağıydı. İş konusunda konuşacakları bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Ayrıca yürüyüşe çıkmamın bir nedeni de buydu. Üzerinde çalıştıkları bir davayı görüşmeleri için onları biraz yalnız bırakmamın doğru olacağına karar vermiştim.
Fox zor nefes alıyordu.
Bunun herkes için daha iyi olacağını düşünmüştüm.
Anlıyorum. Dolayısıyla şimdi ifadenizde eşinizi ve ortağını bir süreliğine iş görüşmeleri için yalnız bıraktığınızı belirtiyorsunuz.
Peki Bayan Bestwick'in ziyarete geldiğini neden ilk ifadenizde belirtmediniz?
Aklıma gelmedi.
Aklınıza gelmedi. Birlikte yemek yediğinizi, bir komedi programı izlediğinizi ve yatağa girdiğinizi belirttiniz ama diğer ayrıntıları eklemeyi unuttunuz.
Bana söylemediğiniz başka neler var Bay Fox?
Söyleyecek daha başka bir şeyim yok.
Binadan çıkarken neden öfkeliydiniz Bay Fox?
Güzel bir kadının Bay Fitzhugh'un birlikte çalıştığı ve çok yakından tanıdığı bir kadının gecenin o kadar geç bir saatinde ziyarete gelmesinden dolayı rahatsız mı oldunuz?
Teğmen, müvekkilime bu şekilde imalarda bulunmaya...
Eve, avukata anlık bir bakış attı.
Herhangi bir imada bulunmuyorum sayın avukat. Sadece son derece açık bir şekilde Bay Fox'a binadan dışarı fırlarken kıskançlıktan dolayı öfkeli olup olmadığını soruyorum.
Binadan dışarı fırlamadım, sadece yürüyüşe çıktım.
Fox, masanın üzerinde duran ellerini yumruk yapmıştı.
Ayrıca Leonor'a kızgın olmamı ya da onu kıskanmamı gerektirecek herhangi bir şey yok.
Kendini Fitz'in kollarına atmak için sık sık fırsat kollasa da eşim bu açıdan onunla hiç ilgilenmiyordu.
Bayan Bestwick kendini Bay Fitzhugh'un kollarına mı atıyordu diye sordu Eve kaşlarını kaldırarak.
Bu seni çok kızdırmış olmalı Arthur. Eşinin cinsel açıdan erkek ve kadın ayrımı yapmadığını bilirken, hafta içi her gün sabahtan akşama kadar ikisinin yan yana çalıştığını bilirken, beklenmedik saatlerde evine gelip senin önünde eşine asıldığını görürken bu seni çok kızdırmış olmalı. Bunda şaşılacak bir şey yok. Ben olsam o kadını parçalamak isterdim.
Fitz bunun eğlenceli olduğunu düşünüyordu diye patladı Fox. Bu kadar genç ve güzel birinin kendisine kur yaptığını görmek onun hoşuna gidiyordu. Bu konuda şikayet ettiğimde Fitz gülüyordu.
Sana mı gülüyordu Arthur?
Eve oyunu nasıl oynayacağını çok iyi biliyordu. Sesinde derin ve samimi bir anlayış vardı.
Bu seni öfkeden deliye döndürmüş olmalı, değil mi?
İçini kemiriyordu, değil mi Arthur? Onları birlikte, birbirlerine dokunurken ve arkandan gülerken hayal etmek seni rahatsız etmiyor muydu?
Leonor'u öldürebilirdim.
Fox, avukatının kendisini yatıştırmaya çalışan ellerini itti ve öfkeden kıpkırmızı kesilmiş bir yüzle Eve baktı.
Fitz'i benden uzaklaştırabileceğini, kendisini tercih etmesini sağlayabileceğini düşünüyordu. Evli olmamız, birbirimize sadık olmamız onun için bir önem taşımıyordu.
Leonor'un istediği tek şey kazanmaktı. Lanet olasıca avukat.
Avukatlardan pek hoşlanmıyorsun değil mi?
Fox'un sesi titriyor, hızlı hızlı soluyordu. Bir süre bekleyerek kendini toparladı.
Hayır, dedi.
Soluğu tekrar yavaşladıktan sonra.
Prensip olarak hayır, hoşlanmıyorum diye ekledi.
Fitz'in bir avukat olduğunu düşünmüyordum. Onu sadece eşim olarak görüyordum. Ve o gece ya da herhangi bir zaman cinayet işleseydim Teğmen, eşimi değil Leonor'u öldürürdüm.
Biraz daha sakinleşince yumrukları çözüldü ve kollarını göğsünde kavuşturdu.
Artık daha fazla söyleyecek bir şeyim yok.
Eve şimdilik bu kadarının yeterli olduğuna karar vererek sorguyu bitirdi ve ayağa kalktı.
Tekrar görüşeceğiz Bay Fox.
Öncelikle Fitz'in cesedini ne zaman rahat bırakacağınızı bilmek istiyorum dedi Fox ayağa kalkarken.
Cesedi burada tutulurken uygunsuz olsa da bugünkü anma törenini ertelememeye karar verdim.
Bu adli tabibin vereceği bir karar. Testleri henüz tamamlanmadı.
Ölmüş olması yeterli değil mi?
Fox'un yine sesi titremeye başlamıştı.
Hayatımızdaki küçük ve mahrem noktaları deşmeniz şart mı? Kendisini öldürmüş olduğunu göremiyor musunuz?
Hayır.
Eve kapıya yaklaştı ve kilidi açan şifreyi girdi.
Hayır, göremiyorum.
Bir an tereddüt etti, sonra rastgele bir atış yapmaya karar verdi.
Senatör Purley yakın zamanda kendini öldürmüş olduğu için Bay Fitzhugh'un bir hayli şaşkın ve üzgün olduğunu düşünmüştüm.
Fox resmi bir tavırla başıyla onayladı.
Şaşkındı, bu doğru ama birbirlerini pek iyi tanımıyorlardı.
Yanağındaki bir kas seyirdi.
Fitz'in Purley'nin olayından etkilendiği için kendi canına kıydığını mı ima ediyorsunuz?
Bunun çok gülünç bir iddia olduğunu söyleyebilirim.
Uzaktan bir tanışıklık dışında hiçbir ortak noktaları yoktu. Doğru dürüst görüşmüyorlardı bile.
Anlıyorum.
Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.
Eve, Fox ve avukatını dışarı çıkardı ve onlar uzaklaşırken bitişikteki sorgu odasına bir bakış attı.
Leonor şimdiye kadar çoktan gelmiş olmalıydı.
Eve, acele etmeden meşrubat makinelerinden birine doğru yürüdü, seçeneklerini gözden geçirdi ve cebinden biraz bozukluk çıkardı. Bir parça çikolata ve yarım tüp Pepsi almaya karar verdi.
Makine ürünleri teslim etti, geri dönüşüm için standart ricayı iletti ve şeker alımı ile ilgili uyarıda bulundu.
Kendi işine bak dedi Eve.
Duvara yaslanıp çikolatanın ve kolanın tadını çıkardı. Çöpü geri dönüşüm kutusuna attı ve ağır adımlarla yürüdü.
20 dakikalık bir bekleyişin Leonor'u çileden çıkarmaya yeteceğini tahmin ediyordum. Durduğu yerden görebildiği kadarıyla pek haksız da sayılmazdı.
Kadın vahşi ve huzursuz bir kedi gibi bir aşağı bir yukarı yürüyordu.
Eve kapıyı açar açmaz kadın hızla ona döndü.
Teğmen Dallas, sizinkini bilmiyorum ama benim zamanım son derece kıymetli.
Nasıl baktığınıza bağlı dedi Eve rahat bir tavırla.
Ben bir haftamı hiç dışarı çıkmadan bu binada geçirebilirim.
Peabody boğazını temizledi.
Kayıt. Teğmen Eve Dallas. C sorgu odasına girdi ve sorguya başlamaya hazırlanıyor. Kişiye tüm hakları açıkça bildirildi ve bu görüşmede kendi adına konuşmayı tercih etti. Bütün veriler kayıtlara geçirildi.
Güzel. Eve oturdu ve karşısındaki sandalyeyi işaret etti.
Burnunuzdan solumayı bitirdiğinizde Bayan Bestwick, ne zaman isterseniz başlayabiliriz.
Bu sorguya uygun zamanda başlamaya hazırdım.
Leonor oturdu ve seksi bacaklarını üst üste attı.
Sizinle Teğmen, astınızla değil.
Bunu duydun mu Peabody? Sen benim astınmışsın.
Kayda geçirildi efendim, dedi Peabody soğuk bir tavırla.
Bunu son derece aşağılayıcı ve gereksiz buluyorum.
Leonor siyah takım elbisesinin kol ağızlarını silkeledi.
Birkaç saat içinde Fitz'in anma törenine katılacağım.
İlk ifadenizde yalan söylemiş olmasaydınız, bugün aşağılayıcı olarak tanımladığınız bu durumda olmayacaktınız.
Leonor'un bakışları donuklaştı.
Bu suçlamanın mantıklı bir açıklaması olduğunu umarım Teğmen.
İlk ifadenizde o gece kurbanın evine profesyonel bir konu için gittiğinizi belirtmiştiniz. 20-30 dakika orada kaldığınızı ve bir dava üzerinde konuştuğunuzu söylemiştiniz.
Evet, aşağı yukarı öyle demiştim, dedi Leonor buz gibi bir ses tonuyla.
Söyler misiniz Bayan Bestwick, bir iş görüşmesine giderken pahalı bir şişe şarap almak ve asansörde balo kraliçesi gibi süslenmek alışkanlıklarınız arasında mıdır?
Güzel görünmek ya da süslenmek kanunlara aykırı bir şey değil Teğmen Dallas.
Ivy dağınık saçlarından boyasız çizmelerine kadar süzdü.
Bence bir ara siz de denemelisiniz.
Ah, şimdi de duygularımı incitiyorsun.
Kendini cilaladın, bluzunun üstteki üç düğmesini açtın ve yanında bir şişe pahalı şarap götürdün.
Bu bana biraz baştan çıkarma hazırlığı gibi göründü Leonor.
Ivy kadına yaklaştı ve hafifçe göz kırptı.
Hadi ama, hepimiz kadınız. Bu yöntemleri hepimiz biliriz.
Leonor cevap vermek için hiç acele etmeden başını öne eğdi ve mükemmel manikürlerini inceledi.
Hala buz gibiydi.
Fox'un aksine bu kadını terletmek kolay olmayacaktı.
O gece profesyonel bir konuda görüşmek için Fitz'e uğradım. Kısa bir görüşme yaptık ve sonra da oradan ayrıldım.
Bu süre boyunca onunla yalnızsın.
Doğru. Arthur her zamanki krizlerinden birine tutuldu ve dışarı çıktı.
Her zamanki krizlerinden biri.
Bu onun için son derece alışılmış bir şeydi.
Şimdi sesinde belli belirsiz bir alay vardı.
Beni fazlasıyla kıskanıyordu ve Fitz'i elinden almaya çalıştığımdan kesinlikle emindi.
Peki gerçekten bunu yapmaya çalışıyor muydun?
Leonor'un dudaklarında dişi sinsiliği yansıtan bir gülümseme belirdi.
Baksana Teğmen, bunun için gerçekten uğraşsaydım sence başarılı olmaz mıydım?
Bence bunun için gerçekten uğraştın ve başaramamak seni için için yaktı.
Leonor omuz silkti.
Bunu bir parça olsun düşündüğümü itiraf edeceğim.
Fitz, Arthur'la kendini harcıyordu. Fitz'le benim çok ortak noktamız vardı ve onu çok çekici buluyordum.
O gece bu çekiciliğe göre mi davrandın?
Sanırım onunla daha yakın bir ilişkiye girmek istediğimi açıkça belirttim.
Hemen üstüme atlamadığını itiraf etmeliyim ama zaman içinde bu kaçınılmaz görünüyordu.
Özgüvenini yansıtan bir tavırla gülümsedi.
Arthur elbette bunun farkındaydı.
Sonra bakışları yine donuklaştı.
Ve bu yüzden Fitz'i onun öldürdüğüne inanıyorum.
Zor bir lokma değil mi diye mırıldandı Eve, sorgu tamamlandıktan sonra.
Uzun süreli bir ilişkiyi yıkmakta, evli bir adamı yasak bir ilişki için baştan çıkarmakta hiçbir sakınca görmüyor. Dahası dünyada kendisine direnebilecek bir adam olmadığına inanıyor.
Derin bir iç çekti.
Kaltak.
Onu suçlayacak mısınız? Diye sordu Peabody.
Kaltak olduğu için mi?
Eve hafifçe gülümseyerek başını iki yana salladı.
Yanlış ifade verdiği için onu gözaltına alabilirdim ve o da avukat dostlarıyla birlikte yarım saate kalmadan kendini kurtarırdı.
Uğraşmaya değmez. Ölüm saatinde orada olmadığı açık ve herhangi bir nedeni de yok.
Ayrıca bu kadının dev gibi bir adama sinsice yaklaşıp bileklerini kesebileceğini sanmıyorum. Zaten süslü kıyafetine o kadar kan bulaşmasını istemezdi.
O halde Fox'a geri dönüyoruz.
Kıskançlık krizindeydi, öfkeliydi ve bütün miras ona kaldı.
Eve ayağa kalktı ve odanın içinde bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı.
Ve elimizde hiçbir şey yok.
Parmaklarıyla gözlerini ovaladı.
Sonuçta sorgu sırasında söylediği şey de son derece mantıklı.
Leonor'u öldürürdü, Fitzhugh'u değil.
Diğer intiharlarla ilgili dosyaları da incelemek istiyorum. Henüz elimde yeterince veri yok dedi Peabody, sorgu odasından çıkan Eve'in peşine takılırken. Yeterli zaman bulamadım. Şimdi buldun. Muhtemelen Feeney de işini bitirmiştir. Bana elindekileri getir, sonra da daha fazla veri araştır, diye emretti Eve ve kendi ofisine daldı. Bilgisayarı aç, diye komut verdi koltuğuna otururken. Yeni mesajları göster. Rourke'un yüzü ekranı doldurdu. Sanırım yine dışarıda suçla savaşıyorsun. Şu anda Londra yolundayım. Özel olarak ilgimi gerektiren küçük bir mesele var. Uzun süreceğini sanmıyorum. Saat 8'e kadar dönmüş olurum ve bu da gala için New Los Angeles'a uçmamıza yeterince zaman bırakır. Lanet olsun, unutmuştum. Rourke'un ekrandaki yüzü gülümsedi. Randevumuzu unutmuş olduğundan eminim. Bu yüzden bunu nazik bir hatırlatma olarak al. Kendine iyi bak Teğmen. Geceyi şişirilmiş sinema tipleriyle diz dize geçirmek, oradakilerin yiyecek olarak değerlendirdiği saçma sapan sebzeleri yemek ve kayıt cihazlarını burnuna sokarak abuk subuk sorular soran muhabirlere katlanmak onun için pek de eğlenceli bir gece sayılmazdı. İkinci mesaj kumandan Whitney'den geliyordu. Devam eden bazı davalarla ilgili olarak basına sunulmak üzere raporlar hazırlamasını istiyordu. Lanet olsun diye düşündü Eve. Yine gazete başlıklarıyla uğraşacağım. Sonunda Feeney'den gelen veri dosyası ekranda belirdi. Eve boynunu esnetti, koltuğuna yerleşti ve çalışmaya hazırlandı. Saat 2'de Village Bistro'ya girdiğinde ofisindeki ısı kontrol cihazı bir kez daha ayvayı yediği için gömleği sırtına yapışmış haldeydi. Restoranın içindeki hava okyanus kıyısındaki gibi serindi. İçeride dolaşan serin hava akımı dev boyutlardaki beyaz Çin porseleni saksılara dikilmiş palmiyeleri hafif hafif dalgalandırıyordu. İki kata da cam masalar yerleştirilmiş, yakınlarında küçük ve siyah renkli bir lagün yaratılmış, dev boyutlardaki ekrandaki beyaz kumsalla görüntü tamamlanmıştı. Tropik renklerde kısa giysiler giymiş garsonlar, masaların arasında gidip gelerek müşterilere renkli içecekler ve sanat eseri gibi düzenlenmiş tabaklar sunuyordu. Müşterileri kapıda karşılayan görevli, beyaz smokin giymiş bir droiddi ve Fransızca aksanıyla konuşacak şekilde programlanmıştı. Eve'in yırtık pırtık kot pantolonuna ve buruş buruş gömleğine bakınca yüzünü buruşturdu. Madam, korkarım size verebileceğimiz bir masamız yok. Belki kuzey tarafındaki alışveriş merkezinde fast food restoranlarından birini deneyebilirsiniz. Evet, tabii, olabilir. Droid'in tavrından rahatsız olduğu için Eve rozetini onun burnuna dayadı. Ama ben burada yiyeceğim. Bu durum o lanet olasıca çiplerini zorluyorsa umurumda bile değil ahbap. Doktor Mira'nın masası nerede? Çek şunu gözümün önünden diye tısladı droid, telaşla etrafına bakınıp ellerini itiraz belirten bir şekilde sallayarak. Müşterilerimin keyfini mi kaçırmak istiyorsun? Eğer silahımı çekersen bu gerçekten olacak ki eğer bana Doktor Mira'nın masasını hemen göstermez ve 20 saniye içinde bana bir bardak buzlu soda getirmezsen bunu yapacağım. Anladın mı? Droid endişeli bir tavırla başıyla onayladı. Eve mermer basamaklardan ikinci kata çıkarıp okyanusa bakan bir teras gibi dekore edilmiş olan balkona götürdü. Eve, Mira oturduğu masanın arkasında doğruldu ve Eve'in ellerini tuttu. Harika görünüyorsun. Yanaklarından öpmesi Eve'i biraz şaşırttı. Dinlenmişsin, mutlusun. Sanırım öyleyim. Bir anlık tereddütten sonra Eve de uzandı ve Mira'yı yanağından öptü. Droid çoktan bir garsona işaret etmişti bile. Doktor Mira'nın konuğu bir bardak soda istiyor. Buzlu diye ekledi Eve, droide küçümseyerek bakarken. Teşekkür ederim Arman. Mira'nın mavi gözleri parladı. Birazdan siparişimizi vereceğiz. Eve, restoranı bakışlarıyla şöyle bir taradı. Müşterilerin hepsi zengin görünümlüydü. Oturduğu rahat sandalyede biraz huzursuzca kıpırdandı. Ofisinde buluşabilirdik. Seni yemeğe çıkarmak istedim. Burası en sevdiğim yerlerden biridir. Ama droid sersemin teki. Arman biraz katı programlanmış olabilir ama yemekler bir harikadır. Karidesin tadına bakmalısın, pişman olmazsın. Eve'in sodası geldiğinde Mira arkasına yaslandı. Söyle bakalım balayın nasıl geçti? Eve, sodanın yarısını bir yudumda içtiğinde kendini sonunda yine insan gibi hissetmeye başlayabildi. İnsanların bana bu soruyu sorması daha ne kadar sürecek sence? Mira içten bir kahkaha patlattı. Sakin ifadeli, güzel yüzünden arkaya doğru taranarak topuz yapılmış, siyah saçlarıyla oldukça çekici bir kadındı. Her zamanki gibi zarif bir takım elbise giymişti. Bu seferki uçuk sarıydı. Seçkin bir görünümü vardı. Ülkedeki en önemli davranış bilimcilerden biriydi ve sorunlu suç olaylarında polis sık sık ona danışırdı. Eve, farkında olmasa bile Mira'nın ona karşı duyguları son derece güçlü ve anaçtı. Bu durum seni utandırıyor. Şey, bilirsin, balayı, seks, bunlar mahrem şeyler. Eve gözlerini devirdi. Aptalca davranıyorum. Sanırım asıl mesele benim bunlara alışkın olmamam. Evli olmak, üstelik Rourke'la, bütün o iş dünyasıyla. Birbirinizi seviyorsunuz ve mutlu ediyorsunuz. Buna alışmak gerekmez. Sadece tadını çıkarmayı bilmek yeter. İyi uyuyabiliyor musun? Genellikle. Mira onun en derin ve en karanlık sırlarını bildiği için Eve savunmadan vazgeçti. Hala kabuslar görüyorum ama artık eskisi kadar sık değil. Anılar gelip gidiyor. Şu an hiçbiri daha önce başa çıkmayı başardığım kadar kötü değil. Başa çıkmayı başardın mı? Babam bana tecavüz etti, taciz etti ve dövdü, dedi Eve rahat bir tavırla. Ben de onu öldürdüm. 8 yaşındaydım. Hayatta kalmayı başardım. O ara sokakta bulunmamdan önce kim olduğumun artık bir önemi yok. Ben Eve Dallas'ım. İyi bir polisim. Kendi kendimi yarattım. Güzel, dahası da olacak diye düşündüm Mira. Eve'in yaşadığı türden travmalar, geçmişe ait asla tam anlamıyla kaybolmayacak yansımalar yapardı. Hala önceliği polis kimliğine veriyorsun. Ben öncelikle bir polisim, evet. Mira hafifçe gülümsedi. Sanırım daima da öyle olacaksın. Siparişimizi verelim, sonra beni neden aradığını açıklayabilirsin. 8. ayrımın sonu. Sayfa 131. Devamı 9. ayrımda.